Ayrım 36, sayfa 331. Bulkes 2. Bulkes kampındaki partizanlar tamamen farklı bir düzen anlayışına boyun eğmek zorundaydılar. Eski kapetanyosların çoğu savaşmak üzere Yunanistan'a dönmüş, bu arada çeşitli sapmış unsurlar, solucanlar, skolikya ve açığa çıkarılmamış hainler, geceli gündüzlü onları açığa çıkarmak, satın almak ya da mahvetmek için uğraşan Pektasidis'in demir yönetimi altında Bulkes'e kalmışlardı. Anglo-Saksonlar kampı bir ayaklanma karargahı ve Panslav grupların saldırı üssü olarak görüyordu. Gerçekte ise kampta pek az savaşçı kalmıştı. Köy bir laboratuvara benzemeye başlamıştı. Karikatür halinde ilkel bir polis devleti tüpte bakteri üretilircesine biçimlendiriliyordu. Burası iyi militanların, hırçın klinik anlamda paranoyak, kana susamış değil de çalışkan, itaatkar, bilinçli, pragmatist, nazik ama kararlı, kendilerini devrim adına oluşturulmuş bir güvensizlik sistemini uygular durumda buldukları bir yerdi. Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun muhtemel ziyaretiyle ilgili ilk belirtilerle birlikte kampta bulunmaları güvenlik bakımından sakıncalı bulunan 150 sürgün uzaklaştırıldı. Geri kalan ve asla şüpheden arındırılmış olmayan 3000 ya da daha fazla kişi benzeri görülmemiş bir gözetim sistemine tabi tutuldu. Uzun süredir KKK'nin yeraltı örgütlerinin temel birimi olan 5 kişilik hücre ya da penda da özellikle yeraltı hareketine katılma yükümlülüğünden kaçmak için sınırı geçmiş olan adamları arasında uygulandı. Hücrenin Bulkes'teki işlevi herkesi, partizanları ve sürgünleri hastalıklı bir gözaltı sistemine tabi tutmaktı. Her hücrede karmaşık bir şüphe hiyerarşisi kuruldu. En güvenilir kişi sekreterdi. Ayrıca bir güvenlik görevlisi, bir basın sorumlusu vardı. Geri kalan iki kişi hiç bir resmi unvan taşımıyordu. Bu son iki kişi esas şüphelilerdi. Fakat diğerleri de çeşitli düzeylerde az çok şüphe altındaydılar. İnsanlar sürekli birbirlerini gözetliyorlardı. Herkes hayatını hücre içinde yaşamak zorundaydı. Ziyaretler ya da görüşmeler ancak hücreler arasında yapılabiliyordu. Muhalifler ve skolikya birbirlerinden ayrılmışlardı. Bunlar birbirleriyle temas edemezlerdi. Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin gelecekleri söylentisi Penda'da kuralını kafkavari bir düzeye çıkardı. Pektasidis disipline aşıktı ve gruplarını bir işaretle yürüyüş düzenine geçecek şekilde örgütlüyordu. Nihayet hücre her yere sıraya dizilerek gitmek zorundaydı. Askeri bir düzenle oraya buraya yürüyen hücreler çocukça ve garip bir görüntü oluşturuyorlardı. Birleşmiş Milletler gözlemcisinin birdenbire sokakta belirivermesi mümkündü. Bu yüzden sekreter, hücrenin güvenilir adamı, grubun cenahını örtecek şekilde dıştan yürüyordu. Öte yandan korkunç gözlemcinin ansızın bir evden çıkıvermesi de mümkündü ve tam o anda hücre kapıyla aynı hizada olabilirdi. Bu ihtimali dikkate alan güvenlik görevlisi daima duvarlara yakın yürümesini emrediyordu. Diğer üçü omuz omuza yürümek zorundaydı. Baş şüpheli ortada, ikinci şüpheli onunla güvenlik görevlisi arasında ve sekreterin hemen yanı başında sorulara yanıt verme görevini yerine getirmeye hazır basın sorumlusu. Her türlü insani ilişkiyi önleyen ve bir şüphe aygıtıyla günlük hayatın her anına hakim olan bu inanılmaz sistem sadece birkaç gün sürdürülen bir uygulama değildi. Adamlar 3 aydan fazla bir süredir bu şekilde yürüyor, birbirlerini gözetliyor, bir arada yemek yiyor ve uyuyorlardı. Biri bir partizan gecenin geç bir saatinde tuvalete gitmek isterse yanındakini uyandırmak ve birlikte gitmek zorundaydı. Bir dizi çok şiddetli tartışmadan sonra ve ezici bir atmosfer içinde adamlar nihayet tek başlarına işeme izni almayı başardılar. Bu uğursuz oyun parti kadrolarının neden daima Elas'a güven duyduklarını ve şimdi de neden Elas'ın eski partizanlarına güvendiklerini ortaya koyuyor. Yugoslavya hükümeti doğal olarak güvenlik önlemleri üzerinde durmuştu. Fakat bir avuç adamın bu derece gülünç duruma düşürücü bir disiplin altına alınacağı akla gelir miydi? Bu sistem ve daha sonra da devam eden temizlik hareketleri, herhangi birinin Birleşmiş Milletler gözlemcilerine Bulkes'in askeri bir eğitim kampı olduğunu söylemesini önlemek için örgütlendi. Bulkes'te olanlar Yunan halkının ve katı gerçekliğin dışında bir tür devrimci soyutlamanın yarattığı bir cehennemin örneğidir. Gerçek askeri okul dağlarda Marcos'un karargahının yanı başındaydı ve burada geçerli olan değerler sistemi şüphe üzerine kurulu değildi. Hükümetin ilk büyük saldırısı. Zervas, savaşçı eğilimlerin bakanlıkların kibarlık havası içinde karartılmasına izin vermemişti. Yeni kamu düzeni bakanı, Güney Peloponez'de Parnon ve Taygetos kayalıklarının arasına aktif hizmete döndü. Zervas, hükümet tarafından ilan edilen Büyük Bahar Taarruzu'nun başlamasından önce asil bir tarafsızlık gösterisiyle Peloponez'i tüm demokratik ordu birliklerinin ve X örgütüne bağlı tüm unsurlardan temizleme kararında olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'e yapılan müracaatın haklılığını kanıtlamak için demokratik ordunun Panslav saldırısının yapıldığı söylenen bölgeden ülkenin öteki ucuna yayılmasını önlemek gerekiyordu. Zervas, demokratik orduya yardım ettiklerinden ve onun hesabına adam topladıklarından şüphelenilen 500 EAM sempatizanını tutuklayarak işe başladı. Önce dağılan, sonra yeniden bir araya gelen partizan birlikleriyle giriştiği çatışmalar kesin bir sonuç vermedi. Demokratik ordunun yarımada üzerindeki geleceği kesin olarak coğrafi sınırlarla belirlenmişti, fakat Zervas Atina'ya döndüğü zaman yaptığı açıklamalarda durumu oldukça abarttı. Şu anda bölge tüm terörist faaliyetlerden temizlenmiştir. X ve diğer sağcı örgütlere karşı giriştiği eylemler de sadece birkaç göstermelik harekatla sınırlı kalmıştı. Diğer hükümetlerin ajanları aracılığıyla akan yardım, Zervas'ın yaptıklarını kısa süre içinde fazlasıyla karşıladı. General Grivas'ın milisi sadece tahdit edilmişti. Kral 2. George, 1 Nisan 1947 günü yerini kardeşi Paul'e bırakarak öldü. Paul, Kaiser 2. Wilhelm'in büyük kızı ve Hitler gençliğinin eski liderlerinden biri olan Brunswick Prensesi Frederica ile evliydi. Yeni kraliçe karanlık bir kişiliğe sahipti ve yıllarca geçmişin aşırı otokrasilerine canlı bir nostalji duyarak ciddi bir istihbarat görevlisi olarak çalışmıştı. Savaş boyunca Ankara bürosu aracılığıyla Alman istihbarat servisiyle temas kurduğu söyleniyordu. Danimarka asıllı Kral Paul daha esnek bir kişiliğe sahipti ve oynamak zorunda olduğu kukla rolünün gereklerini fazla şikayet etmeksizin yerine getirme eğilimindeydi. Fakat kraliçenin olanca enerjisiyle hakim olduğu mahiyeti onu daima uzlaşmaz tutumlara itti. Yeni kraliyet çiftinin tahta geçmesinden bir hafta sonra hükümet büyük bahar saldırısını başlattı ve bir ihtiyatsızlık örneği göstererek başarısızlığa uğranması halinde rejimin bütün varlığının tehlikeye düşeceğini ilan etti. Saldırıya Terminus Harekatı adı verildi. 9 Nisan 1947'de Larissa'daki 2. Kolordu'dan alınan 15 bin asker Pindus bölgesine yürüdü. Stratejik yolları ve köprüleri tutarak demokratik ordunun mevzilerine doğru harekete geçti. Karpenisi'den iki tümen çıkarıldı. Biri kuzeye, diğeri batıya doğru ilerledi. Üçüncü bir tümen Larissa'dan geldi. Dağlardan saldırı birlikleri görünmeden çok önce uçakların dalgalar halinde görünmesiyle başlıyordu. Gökten yağan tonlarca el ilanı. Andartelere düzenli ordu güçlerine teslim olmaları için çağrı yapılıyordu. Kısa süre sonra ikinci bir uçak dalgası dağların tepelerine açılan roket ateşi gibi daha ikna edici araçlarla çıka geliyordu. Patlamaların öldürücü etkisi kayaların parçalanmasıyla artıyordu. Kar ve tepelerin doruklarında esen dondurucu rüzgar partizanları daha iyi donatılmış hükümet birliklerinden daha çok etkiliyordu. Harekat sırasında 150'den fazla andarte soğuktan öldü. Fakat demokratik ordunun küçük birlikleri son derece hareketliydiler ve ele geçirilmeleri oldukça güçtü. Buna rağmen hükümet güçleri 17 Nisan akşamı demokratik direnişin Agrafa yakınlarındaki tertiplenme bölgesini ele geçirmeyi başardılar ve birliklerini buraya yığmaya başladılar. Marcos'un tuttuğu mevziyi keşfetmişlerdi. Marcos, kurmay heyeti, askeri okulun 100 kadar öğrencisi ve bir demokratik ordu taburu ile birlikteydi. Hükümet birlikleri yavaş hareket ediyorlardı. Uçaklar gökyüzünde belirdiklerinde düzenli ordu güçleri andartelerin henüz terk ettikleri bir mevziye saldırdılar. Andarteler sessizce kuşatmayı aşmışlardı. Kovalamaca yeniden başladı. Marcos 15-20 saatlik zorlu bir yürüyüşle hükümet hatlarını her defasında aşmayı başardı. Sonunda Viniani köyü yakınlarındaki düzlüklere ulaştı. Üç partizan köye doğru keşif için gönderildi. Yolda karayolunu tutan bir birliği demokratik orduya bağlı bir birlik sanan gözcüler yaklaştıklarında ani bir makineli tüfek ateşiyle karşılaştılar ve içlerinden biri yaralandı. Derhal alarm verildi ve Viniani'den hükümete bağlı 7 tabur çıkarıldı. Demokratik ordu taburu 2 saatlik mesafedeydi ve saldırıya karşı koymak için Marcos'un elinde sadece 100 kadar askeri öğrenci vardı. Savaş sabah saat 9'da başladı. Demokratik ordu taburu saat 13'te Marcos'un bulunduğu yere ulaştı ve akşama doğru 100 kadar adam daha yardıma geldi. Cephane hızla azalıyordu. Gece yarısı yapılan bir sayım, makineli tüfeklerin her biri için 80, tüfeklerin her biri için 6 ya da 7 mermi kaldığını ortaya koydu. Marcos, düşman hatları arasından sürünerek geçip gitmekten başka bir şey yapılamayacağı kararına vardı. 2 saat boyunca kedi sessizliğiyle devam eden yürüyüşün sonunda tüm partizanlar hükümet kuvvetlerinin kuşatma hatlarının dışına çıktılar. Güneş doğarken yaklaşık saat 5 civarında gökyüzünde yeniden bir grup uçak göründü. Uçaklar partizanların henüz boşalttıkları Kafki Dağı'nın üzerinde daireler çizdiler, daha sonra tek tek pike yaparak süzüldüler ve tonlarca ağırlıktaki bombalarını aşağıya bıraktılar. Kayalar parçalandı fakat yaralanan olmadı. Marcos güvenli bir mesafeden bombardımanı izliyordu. Birden Viniani yönünden gelen bir grup köylü ortaya çıktı. Beraberlerinde iki tutsak vardı. Çok üstün güçlerle karşı karşıya olduklarını sanan hükümet birlikleri, arkalarında 20 ölü ve 40 yaralı bırakarak şafakta köyü tahliye etmişlerdi. Savaş alanını dikkatle tarayan Marcos, 2000 mermi, 4 Thompson makineli tüfek, bir telsiz vericisi ve birkaç uyku tulumu topladı. Harekat kuzeye, Grevena ve Olympus Dağı arasındaki bölgeye kaydı. Bu sırada hükümet güçleri sürekli rahatsız ediyorlardı. Partizanlar ele geçirilemiyorlardı. Aksine küçük gerilla birlikleri hükümetin kurduğu geniş ağın deliklerinden geçerek ileriye ve geriye doğru hareket edebiliyorlardı. Bahar saldırısının ilk aşaması Nisan ayının bitiminde sona erdi. Hükümet herhangi bir zafer bildirgesi yayınlamadı. Fakat Dışişleri Bakanı Tsaldaris Selanik halkına hitap ederken şu sözleri söyledi. Ulusça isyana karşı olanca gücümüzle ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kral Paul 22 Nisan 1947'de parlamentonun önünde söylev vermişti. 100 parça top atışıyla yapılan geleneksel selamlamadan sonra kral ulusa hitap ederek ayaklanmayı mahkum ve yeni bir temizlik harekatının başladığını ilan etti. Zahariadis, Sovyetler Birliği'nin yeşil ışık yakmasını bekleyerek daha fazla yardım sağlamak amacıyla yabancı başkentlerde dolaşırken, kentlerdeki militanlar da Marcos'un birliklerine katılma izninin verilmesini bekliyorlar. Bu arada her gün kitle halinde tutuklanıyorlardı. Demokratik ordu, bahar saldırısı sırasında elindeki aktif güçlerin sayısını 13 binden 18 bine çıkarabilmişti. Hükümet ordusunun başarısızlığa uğrayan her saldırısı, terk edilen ya da zorla alınan silahlarla demokratik ordunun güçlenmesini sağlıyordu. Atina'da yayınlanan resmi raporlar, gerillaların geri çekilme taktiklerini genellikle yenilgi olarak gösteriyorlardı. Bu standart propaganda faaliyeti, hükümetin ve askeri heyetlerin sağcı çevrelerden çok daha doğru raporlar almalarına engel değildi. Alarm veren birkaç ses, Mayıs ayında başlayacak harekat için dolar pompalanması işine mükemmel biçimde hizmet edecekti. 14 Mayıs'ta Başkan Yardımcısı Gonatas'ın önderliğinde 30 kadar parlamento üyesi, meclise Komünist Partisi'nin yasaklanması için bir kanun tasarısı sundular. Amerikan Büyükelçisi meclis koridorlarında yasa dışı bir KKI'nin demokratik orduyu desteklemekten başka bir alternatife sahip olamayacağını, bu durumun ise ayaklanmayı şiddetlendireceğini belirterek demokrasi adına müdahalede bulundu. Tasarının görüşülmesi usulen bir sonraki güne bırakıldı. Birkaç gün sonra dağlık bölgelere atılan el ilanları hükümet güçlerine teslim olan partizanların affedileceklerini bildiriyordu. Hiç kimseyi ikna edemeyen ve Güvenlik Konseyi'nde Sovyetler Birliği tarafından veto edilen Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun raporu Cenevre'de olanca etkisini kaybetmeye başlarken ortaya atılan bu af önerisi bir jestten başka bir şey değildi. Nedir ki bu jest yeni bir polis eyleminin hazırlıklarını gizlemeye yetmiyordu. Zahariadis'in izlediği politika son çözümlemede nesnel olarak daha çok Amerikalılar için kullanışlıydı. Zahariadis, en küçük avantaj bile sağlamayan bir yasallık politikası için çok yüksek bir bedel ödüyordu. Stratejisinin temelini oluşturan devrimci kavramlar, merkez-sol güçlerle kurulan en zayıf ittifakların bile zorlanmasına engel oluyordu. Bu yüzden bir yandan KKY'nin dışında hiçbir devrimci müttefik yoktu. Öte yandan demokratik ordu, devrimci bir ordu olarak değil de düzenin çürümüşlüğünü açığa çıkarmak için baskı yapan basit bir araç olarak görülüyordu. Bu durumda Zahiryadis, kent ayaklanması için uygun anın gelmesini beklerken ancak bu yasallıktan yarar sağlayabilirdi. Bu umut dolu hayaller günlük hayatın gerçekleri karşısında tamamen geçersiz kaldı. Siyantos, 20 Nisan 1947'de geçici hükümetin gelecekteki sağlık bakanı Dr. Kokalis'in kliniğinde kalp krizinden öldü. Onun ölümüyle Merkez Komitesi yasallığın birinci kemanını ve parlamento içinde etkin muhalefet politikasının en etkili destekleyicisini kaybetti. Büyük şehirlerde polisin sürdürdüğü tutuklamalar bir patlama noktasına vardı ve demokratik ordunun kontrolünde olmayan dağlık bölgelerin sistemli boşaltılması işlemleri devam etti. Başlıca yerleşme yerlerinin çevresinde sürgün kampları olarak bilinen çirkin, barakadan şehirler yükseliyordu. 1947 baharının sonunda yerinden edilen köylülerin sayısı 200 bin olarak hesaplandı. Bu sadece bir başlangıçtı. Dağlara dönen Marcos, birliklerin ve kadroların Atina ve Selanik'te tutulması konusunda Merkez Komitesi ısrar ettiği sürece zamanın ayaklanmaya karşı işlediğini fark ediyor ve bu durumdan rahatsız oluyordu. Demokratik ordu gelişecekse olanca gücünü toplamalıydı. Aksi halde bunu hiçbir zaman gerçekleştiremeyecekti. 1947 baharı hareketin gelişmesi için son şanstı. Zahiryadis, Peçatisidis'in Bulkes'teki komitesinde bir mesih gibi karşılanırken, Amerikan yardımı Yunanistan'a akıyor, ülkenin kırsal kesimi boşaltılıyor ve her gün daha fazla insan tutuklanıyordu. Marcos, elindeki 18 bin adamla yapabileceği her şeyi yaptı. Mayıs ve Haziran aylarında gözle görünür zaferler kazanmadıysa da, en azından Yunanistan'ın kuzeyinde inisiyatifi elde tutmayı ve hükümet güçlerini kışlalarına kapamayı başardı. 70 ya da 100 kişilik temel gerilla birimleri bazı durumlarda taburlar halinde bir araya geldiler ve gerektiğinde büyüklüklerine göre tugaylar oluşturdular. 28 Mayıs'ta 650 kişilik bir demokratik ordu birliği 3 sınırın birleştiği noktadaki Florina kasabasına yürüdü. Kasaba yaklaşık 500 kişiden oluşan bir hükümet birliğince savunuldu. Birkaç gün önce burada 400 kişi tutuklanmıştı. Örgütsüz halk partizanlara umdukları desteği verebilecek durumda değildi. Demokratik ordu havan ateşinden sonra piyade saldırısına geçti. Hükümete bağlı uçakların gelmesi üzerine birlikler geri çekilmek zorunda kaldılar. Demokratik ordu 4 gün sonra yeniden saldırıya geçti. Bu arada hükümet güçleri takviye edilmişlerdi ve kasabayı ele geçirmek artık imkansızdı. Fakat garnizonun yaz sonuna kadar orada tutulması sağlandı. Demokratik ordu, Haziran ayında Batı Makedonya'da, Konitsa, Kastorya ve Grevena'ya, Selanik'in kuzeyindeki Kilkis'e ve Tarase, Aleksandropolis'e saldırıya geçti. Küçük gerilla birliklerinin liderleri, bazı durumlarda kendi güçlerini aşarak 2500'den fazla kişinin katıldığı harekatlara giriştiler. Fakat yaz başlarında yapılan yeni kayıtların miktarı olumluydu. Her saldırı yeni katılmalara yol açıyordu. Hareketin aktif gücü 25 bin kişiye yükseldi. Florina, Greneva ve Konitsa çevresindeki kırsal yöre bütünüyle Marcos'un kontrolündeydi. Hükümet birlikleri yerleşim yerlerinin dışına ancak zırhlı bir birliğin koruması altında çıkabiliyorlardı. İkmalini İngilizlerin sağladığı büyük tanklar yolların açık tutulmasını sağlıyordu. Fakat bunlar Yunanistan'ın içlerindeki savaş bölgeleri bakımından etkisizdiler. Hükümet birlikleri sürekli alarm durumunda şehirlere kapanmak zorundaydılar. Savunmada tutuluyorlardı ve birbirleriyle bağları kopuktu. Her köy nüfusunun, kadın erkek yarısının partizan olduğu dağların özgür Yunanistan'ı, Kleplerin bu doğal kalesi, çorak, kayalı topraktan bir kez daha yükseliyordu. Fakat geleceğe ilişkin belirtiler cesaret verici değildi. Yorgunluk vardı. Doğmanın değirmen taşı işliyor ve amansız muhalifler ülkeyi bir çöle çeviriyorlardı. Demokratik ordunun 15 yaşındaki özgürlük savaşçılarının, silahlı kadınların, kardeş ülkelerin yardımına şehirlerden gelecek takviyelere ihtiyaçları vardı. Kızışma. Görünüşü kurtarmak için KKY'nin bir süre daha yasal kalmasına izin verildi. Bu arada Zervas muazzam bir politik saldırıya girişti. Bahane, Demokratik Ordu Karargahı'nın sürekli olarak EAM'ın seferber edilmesini ve takviye gönderilmesini istemesiydi. Doğru olan da buydu. Fakat EAM bu konuda hiçbir şey yapmıyordu. Atina'da militanların daha gönderilmelerini sağlayacak hiçbir örgüt yoktu. Emirlere karşı çıkan ve Marcos'a katılmak isteyen biri, kendi hesabına çalışan bir rehber bulmak zorundaydı. Birkaç altından başka bir şey düşünmeyen bu adam, onu polise de teslim edebilirdi. Haziran sonunda kuşatıldığını hisseden Karagoris görevinden ayrıldı ve Demokratik Ordu'ya katıldı. Birkaç gün geç kalsaydı, EAM Genel Sekreteri Parsalidis ve Rizos Pastis'in yazı kurulu üyeleriyle birlikte tutuklanacaktı. Selanik 8 Temmuz 1947. Fesleğen ve reçine kokuları yayan sıcak bir hava. Şafakta kapılar çalınıyor. Evlerin içinde uykulu fısıltılar. Kapılarını açan insanlar bir polis ve bir askerle karşılaşıyorlar. 300 kişi tutuklanıyor ve bir o kadarı da Kavala'da. Ayın 10'unda çok sayıda Atinalı yatmak için evlerine dönmedi. İnsanlar geceyi bunaltıcı bir sıcağın hüküm sürdüğü sokaklarda yürüyerek geçirmeyi tercih ettiler. Bu önleme rağmen gün boyunca 2613 kişi tutuklandı. Tutuklamalar ertesi günde devam etti. İşçiler, sendika görevlileri, yazarlar, gazeteciler, üniversite öğrencileri ve sanatçılar birbiri ardı sıra gelen uğursuz baskınlarla toplatıldılar. Ayın 15'inde sadece Atina'da 7000 kişi tutukluydu. Ülkenin her yerine yayılan baskınlar 10 Ağustos'a kadar devam etti. Selanik'te 3000, tüm Yunanistan'da yaklaşık 20.000 kişi tutukluydu. Bu sadece bir başlangıçtı. KKY'nin emirlerinde ise hiçbir değişiklik olmadı. Şehirleri terk edip dağlardaki harekete katılmak isteyenler sadece korkaklardır. Zaharyadis ve Porfirogenis, 25-28 Haziran'da Strasbourg'da toplanan Fransız Komünist Partisi'nin 11. Kongresine katılmak üzere Fransa'ya geçtiler. Fransızca bilen Porfirogenis, kongreye partizanların devrimci Yunan hükümetini kurmak amacında olduklarını ileri süren romantik fakat hazin bir bildiri sundu. Konuşması coşkuyla karşılandı. Hazır bulunan yoldaşlar bildiriyi uzun süreli ritmik alkışlarla selamladılar. Zaharyadis Yunanistan'a döndüğünde bu sıcak karşılamayı dilediğince kullandı. Oysa Duclos, FKP lideri, KKY'nin Fransız Partisi liderliğiyle ortak bir anlayışa varmadan kongrenin önünde bu şekilde konuşulmasına izin vermesini şiddetle protesto etmişti. Zaharyadis doğal olarak bu protestodan hiç söz etmedi. 28 Haziran tarihli L'Humanité geçici hükümetten söz etmiyor, haberi ılımlı sözlerle geçiyordu. Yunanistan Komünist Partisi Kontrol Komisyonu Başkanı Porfirogenis, emperyalizme karşı mücadelede omuz omuza savaşan kahraman Yunan halkının yanında yer alan kongreyi selamladığı zaman delegelerin coşkun alkışlarıyla karşılandı. Gaston Ojet, devam eden alkışlar arasında Fransız halkının kahraman Yunan halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Zaharyadis, Strasbourg'da Demokratik Ordu adına reverans yaparken Marcos KK'ya karşı sürdürdüğü zorlu mücadeleye devam ediyordu. Tito bir yıldır bir Balkan Federasyonu'nun kurulması için zemin yoklamaya çalışıyordu. Temmuz başında Yugoslav, Arnavut ve Bulgar temsilciler Yugoslavya'da Bilet'te toplandılar. Bulgar ve Yugoslav temsilciler Makedonya sorunu üzerinde ayrılıyorlardı. Tito, Makedonya'yı Yugoslav Federasyonu içinde özerk bir devlet olarak görüyordu. Dimitrov ise Bulgaristan'ın mevcut sınırlarını ve yönetim düzenini korumak istiyordu. Stalin'in Tito'nun imparatorluk içinde imparatorluk kurma girişimlerini artık hoş görmediği kesinlikle ortadaydı. Konferansta Yunanistan'a yardım konusunda hiçbir yeni görüş üretilmedi. Bununla birlikte Stalin'in Demokratik Ordu hakkındaki görüşleri muhtemelen biraz daha sağduyuyla ele alındı. Bu arada hükümet güçlerinin kırsal kesimdeki yerleşme yerlerini boşaltma kampanyası hız kazanıyor, Marcos ise silahlı gücünü artırmak için zamana karşı yarışıyordu. Adamları köylere saldırıyor, bölgelerdeki küçük hükümet birliklerini tuzağa düşürüyorlardı. Yeni silahlar ele geçiriliyor, gönüllüler harekete katılmaya devam ediyorlardı. Aris'in eski silah arkadaşlarından Diamantis ve Hermes, Aris'in kesinlikle onaylayacağı türden kural dışı bir harekete giriştiler. Skobi'yi dağa kaldırmayı denediler. Scobie'nin Rumeli'de Levadia yakınlarında subaylarıyla birlikte avlanmakta olduğunu öğrendiler. Sıkı biçimde korunmalarına rağmen İngilizler Andartelerden bir şey geleceğini pek sanmıyorlardı. Diamantis ve Hermes'in önderliğinde küçük bir birlik, avcıların geceyi geçirmekte oldukları söylenen bir köye sessizce girdiler. Ne yazık ki Scobie, subaylarının çoğuyla birlikte bir gece önce Atina'ya dönmüştü. Eli boş dönmek istemeyen Andarteler, köyde kalan Kotsa Pelatos adlı yaşlı bir milletvekilini beraberlerinde götürdüler. Kotsa Pelatos'un ele geçirildiğini öğrenen yetkililer, Panasus Dağı'nda, Arakova'da bulunan bir hükümet ordu birliğini harekete geçirdiler. Andartelerden daha çabuk davranan birlik onların gizlenme yerlerini ele geçirdi. Bölgeyi karış karış bilen Diamantis ve Hermes, adamlarının yorgun olmalarına rağmen savaşa girmeye karar verdiler. Günün ilk ışıkları doğu ufkundaki kayalıkları aydınlattığında Andarteler saldırıya geçtiler. Ve bir saat içinde hem mevzilerini yeniden ele geçirdiler hem de değerli bir ganimet kazandılar. Bu zafer beklenmedik bir ödülü de beraberinde getirdi. Rehin Kotsopelatos, çoğu çocuk yaştaki Andartelerin verdikleri savaştan derin biçimde etkilenmişti. Ertesi gün onu bir katıra bindirerek Dadi yakınlarındaki Rumeli karargahına götürdüler. Partizanlarca bir hafta kadar tutulan Kotsopelatos, Gravia'ya götürüldü ve orada serbest bırakıldı. Kotsopelatos, Atina'da bir şehit olarak kabul ediliyordu. Fakat döndüğünde bekleneni vermedi. Çetelerin davranışı hakkında hiçbir şikayette bulunmadı ve parlamentoda demokratik orduyu göklere çıkaran bir konuşma yaparak meslektaşlarını kaygılandırdı. Marcos'un ordusu yaz sonunda etkin bir büyüklüğe 35 bin kişiye yükseldi. Bu andan itibaren yeni üyelerin kazanılması artık imkansız olacaktı. 29 Ağustos'ta Maximus hükümeti yine Tısaldaris'in başkanlığında Salt monarşistlerden oluşan bir kabineyle yer değiştirdi.